Kitabın adı Mutlu Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 4. ayrım, 3. bölüm. Aradan geçen 3 hafta içinde polis merkezinde değişen bir şey olmamıştı. Kahve hala zehir gibi, gürültü hala dayanılmaz ve kirli penceresinden görünen manzara hala berbattı. Geri dönmek için sabırsızlanıyordu. Birimindeki polisler dönüşünde okuması için bir mesaj bırakmışlardı. İçeri girdiğinde monitörünün sinsice yanıp söndüğünü görünce eski dostu bilgisayar sihirbazı Feeney'e şifresini kırıp geçtiği için içinden küfürle karışık teşekkür etti. Aramıza hoş geldiniz, Teğmen, aşk kızı. Aşk kızı mı? Eve alaycı bir tavırla güldü. Çocuklara has bir mizah anlayışı gibiydi belki ama yine de evine döndüğünü hissettiriyordu. Masasının üzerinde duran dağınıklığa baktı. Bekarlığa veda partisi ve düğün günüyle uğraşırken beklenmedik bir şekilde kapanan bir davanın kalıntılarını temizlemeye fırsatı olmamıştı. Ama düzgün bir şekilde mühürlenmiş, güzelce etiketlenmiş bir şekilde eski çalışmalarının üzerinde duran diski fark etti. Bunun Peabody'nin işi olduğunu tahmin etti. Diski masasındaki bilgisayarın sürücüsüne taktı. Eski sürücüden garip sesler yükselince sorunu gidermek için bir şaplak attı ve gerçekten de güvenilir Peabody'nin tutuklama raporunu hazırladığını, dosyaladığını ve gerekli yerlere gönderdiğini gördü. Durumun onun için hiç de kolay olmadığını tahmin edebiliyordu. Özellikle sanıkla aynı yatağı paylaşmışken. Eve eski çalışmalarına bakarken yüzünü buruşturdu. Son birkaç gün içinde mahkeme tarihlerinin biriktiğini ve üst üste yığıldığını görebiliyordu. Rourke'un 3 haftalığına uzaklaşma planını uygulamaya koymanın ve bu 3 hafta boyunca keyif çatmanın elbette bir bedeli olacaktı. Şimdi de ödeme zamanı gelmişti. İkisi de gerçekten iyi keyif çatmışlardı doğrusu. Artık gerçek dünyaya ve işe geri dönme zamanıydı. Yakında tanıklık yapacağı davaları gözden geçirmek yerine telelinkin düğmesine bastı ve memur Peabody'yi aradı. Koyu renk saçları bir miğfer gibi yüzünü çevreleyen o tanıdık, ciddi yüz monitörde belirdi. Efendim, hoş geldiniz. Teşekkürler Peabody, lütfen hemen ofisime gel. Eve cevap beklemeden monitörü kapadı ve kendi kendine gülümsedi. Peabody'nin cinayet masasına atanmasını kendisi sağlamıştı. Şimdi bunu biraz daha ileri götürmeyi düşünüyordu. Tekrar telelinkin düğmesine bastı. Teğmen Dallas, kumandan meşgul mü acaba? Teğmen, kumandanın sekreterinin monitörde görünen yüzü Eve gülümsedi. Balayınız nasıl geçti? Çok güzeldi. Kadının gözlerinin kenarında hafif bir kızarıklık fark etti. Anlaşılan kendisine bırakılan mesajdan onun da haberi vardı. Yüzündeki bu hülyalı ifade Eve'i huzursuz etti. Teşekkür ederim. Çok güzel bir gelindiniz Teğmen. Etrafta olayla ilgili bir sürü haber yayınlanıyordu ve paparazzi kanalları da hep bu konudan söz ediyordu. Paris'teki bazı görüntülerinizi de gördük. Çok romantik olmalı. Evet, ünün bedeli diye düşündü Eve ve Rourke'un. Güzeldi. Kumandandan ne haber? Ah, elbette. Bir saniye lütfen. Monitör bir an için kararırken Eve gözlerini devirdi. Göz önünde olmayı kabul edebilirdi ama bundan asla zevk alacağını sanmıyordu. Dallas, kumandan Whitney'in karanlık, sert ifadeli yüzünde şimdi tuhaf bir ışıltı ve kocaman bir sırıtış vardı. Çok görünüyorsun. Ne derler? Teşekkür ederim efendim. Balayın iyi geçti mi? Tanrı aşkına diye düşündü Eve. Dünyanın dört bir yanında ve uzayın derinliklerinde Rourke'la sevişmekten ne kadar zevk aldığımı sormaktan ne zaman vazgeçecekler? Evet efendim, teşekkür ederim. Sanırım Pandora davası ile ilgili memur Peabody'nin hazırladığı raporu çoktan okudunuz. Evet, son derece detaylıydı. Savcı Casto'nun azılı suçlular hapishanesine kapatılmasını isteyecek. Oldukça başarılı bir iş çıkardın Teğmen. Sadece düğün gününü değil, neredeyse hayatının geri kalanını kaçırmak üzere olduğunu gayet iyi hatırlıyordu. Suçlu başka bir polis olduğunda canım çok yanıyor dedi Eve. Büyük bir telaşın içindeydim efendim. Size sadece Peabody'nin sürekli olarak benim birimime alınmasını önermeye fırsat bulabilmiştim. Gerek bu, gerekse diğer davalarda katkısı tartışılmazdı. İyi bir polis, dedi Whitney başıyla onaylayarak. Katılıyorum. Bir ricam var kumandan. 5 dakika sonra Peabody darmadağınık ofise girdiğinde Eve koltuğunda oturmuş, monitördeki verileri tarıyordu. Bir saat içinde mahkemede olmam gerek, dedi Eve doğrudan konuya girerek. Salvatore davası ile ilgili. Bu davayla ilgili ne biliyorsun Peabody? Vito Salvatore, çok sayıda cinayetten ve işkenceden yargılanıyor. Yasa dışı madde satışı ve ayrıca iyi tanınmış diğer 3 Zeus ve TRL satıcısının katledilmesinden de suçlanıyor. Kurbanlar geçen kış aşağı doğu yakasındaki küçük bir evde canlı canlı yakılmışlar, gözleri oyulduktan ve dilleri kesildikten sonra. Davayla siz ilgileniyordunuz. Peabody, keskin ütülü üniformasıyla dimdik dururken bütün bunları doğal bir şekilde saydı. Çok güzel memur, davayla ilgili tutuklama raporumu okudun mu? Evet Teğmen, okudum. Eve başıyla onayladı. Pencerenin önünden geçen bir hava otobüsü büyük bir gürültü yayarak cama güçlü bir rüzgar savurdu. O halde Salvatore'yi tutuklamadan önce sol kolunu dirseğinden kırdığımı, çenesini parçaladığımı ve onu birkaç dişinden ettiğimi biliyorsundur. Aşırı güç kullandığım gerekçesiyle avukatları beni kızartmayı düşünüyorlar. Bu konuda biraz zorlanacaklar efendim. Çünkü onu köşeye sıkıştırdığınızda içinde bulunduğunuz binayı yerle bir etmeye hazırlanıyordu. Her ne şekilde olursa olsun onu durdurmak zorundaydınız ve bunu yapmasaydınız zaten kendisi kızarmış olacaktı. İşin doğrusu bu. Pekala Peabody, hafta sonuna kadar bu davayla ve diğer birçoğuyla uğraşmam gerekiyor. Tüm duruşmalarımla ilgili verilerin yüklenmesine ve sıkıştırılmasına ihtiyacım var. Yarım saat içinde bu verilerle birlikte doğu çıkışında beni bekle. Efendim, ben görevdeyim. Dedektif Crouch bana araç kayıt numaralarını takip ettiriyor. Aslında Peabody'nin Crouch'la ve sözünü ettiği eften püften işlerle ilgili neler hissettiğini Eve çok iyi biliyordu. Crouch'la ben ilgilenirim. Kumandan ricamı onayladı. Artık benimle çalışıyorsun. Bu yüzden üzerine yığılan saçma sapan işleri bir kenara at ve hemen hazırlan. Peabody gözlerini kırpıştırdı. Sizinle mi çalışıyorum efendim? Ben uzaktayken kulakların mı rahatsızlandı? Hayır efendim ama yoksa Crouch'la aranda bir şeyler mi var? Peabody'nin ciddi çenesinin şaşkınlıktan yere yapıştığını görmek iyi ve keyif veriyordu. Dalga mı geçiyorsunuz? O, Peabody hemen kendini topladı ve tekrar duruşunu dikleştirdi. O benim tipim değil Teğmen. İş yerinde romantik konularla uğraşmanın nelere yol açtığını kendi deneyimlerimden öğrendiğime inanıyorum. O konuda kendini suçlama Peabody. Ben de Castro'yu severdim. O davada çok iş başardın. Bunları duymak iyi geliyordu ama Peabody'nin yarası hala kanıyordu. Teşekkür ederim Teğmen. Bu yüzden artık sürekli yardımcım olarak benimle çalışacaksın. Dedektif Rosette'i taşımak istiyor musun Peabody? Peabody kendisine verilen şeyin değerinin farkındaydı. Durduk yerde kendisine sunulan bir fırsat, bir armağandı bu. Olduğu yerde gözlerini kapadı ve sesini kontrol edebilecek hale gelene kadar bekledi. Evet efendim, istiyorum. Güzel, ama onu hak etmek için çok çalışman gerekecek. Gidip istediğim verileri al ve hemen yola çıkalım. Mahkeme tanıklığı işinin bir parçasıydı. Savunma avukatı S.T. Fitzhugh gibi yüksek mevkili çakalların da aynı şekilde işin bir parçası olduğunu Eve kendine hatırlatmak zorunda kaldı. En aşağı tabakadaki en aşağılık insanları savunan kaypak bir adamdı. Tabii kredileri yeterli olduğu sürece. Uyuşturucu krallarını, katilleri ve tecavüzcüleri kanunun pençesinden kurtarmakla kazandığı ün ve başarı sayesinde krem rengi takım elbiseler ve el yapımı deri ayakkabılar giyebiliyordu. Giymeyi alışkanlık haline getirdiği açık renkli ve yumuşak kumaşlı giysileri, erimiş çikolatayı andıran teniyle kontrast oluştururken, mahkeme salonunda etkileyici bir görüntü sergiliyordu. Şehrin erkekler için en pahalı bakım salonu Adonis'e haftada 3 kez uğraması sayesinde uzun, estetik yüzü, en az ceketini ipek kumaşı kadar pürüzsüzdü. Dar kalçalı, geniş omuzlu bir adamdı ve bir opera sanatçısının derin, gür bariton sesine sahipti. Basınla kırıştırıyor, suç dünyasının elit kesimiyle haşır neşir oluyordu ve kendi uzay aracına sahipti. Ama onu küçümsemek Eve'in küçük zevklerinden biriydi. Resmi tam olarak görmeme izin verin Teğmen dedi Fitzhugh, ellerini kaldırıp baş parmaklarını birleştirip havada bir parantez işareti yaparak. Müvekkilime kendi iş yerinde saldırmanıza neden olan şartları değerlendirmek istiyorum. Savcı itiraz etti. Fitzhugh zarif bir şekilde cümlesini tekrar kurdu. Söz konusu olan gecede Teğmen Dallas, müvekkilimin ciddi şekilde fiziksel zarar görmesine neden oldunuz. Eve duruşmaya basit bir siyah takım elbiseyle gelmiş olan Salvatore'ye bir bakış attı. Avukatının tavsiyesine uyarak Kozmetik ve gençleştirme seanslarını son 3 aydır es geçmişti. Saçlarında beyaz teller vardı. Vücudu ve yüzü sarkıktı. Yaşlı ve savunmasız görünüyordu. Eve, amacın jüriyi genç ve formunda bir polis memuruyla yaşlı ve kırılgan bir adam arasında kıyaslama yapmaya mecbur bırakmak olduğunu tahmin edebiliyordu. Bay Salvatore tutuklamaya karşı koydu ve beni bir patlayıcıyı tetiklemekle tehdit etti. Onu etkisiz hale getirmek şarttı. Etkisiz hale getirmek. Fitzhugh yavaşça geriye doğru yürüdü. Kaydedici droidin önünden geçti. Jüri sıralarına yaklaştı ve 6 otomatik kameradan birinin dikkatini kendi üzerine çekmeyi başardıktan sonra şefkatli bir tavırla elini Salvatore'nin ince ve zayıf görünüşlü omzuna koydu. Onu etkisiz hale getirmek zorundaydınız ve bu çabanız parçalanmış bir kola, kırılmış bir çeneye yol açtı. Eve, jüriye kaçamak bir bakış attı. Sıralarda oturan jüri üyelerinden birkaçı daha şimdiden sempatik tavırlarla bakıyorlardı. Bu doğru. Bay Salvatore, binadan çıkma önerimi de elindeki satırı ve asetilen meşalesini yere bırakmayı da reddetmişti. Silahlı mıydınız Teğmen? Silahlıydım. NYPSD memurlarına verilen standart silahlardan birini mi taşıyordunuz? Evet. Eğer öne sürdüğünüz gibi Bay Salvatore silahlıydıysa ve karşı koymuşsa, neden tüzüklerde öngörüldüğü üzere sersemletici silahınızı kullanmadınız? Iskaladım. Bay Salvatore o gece oldukça çevik görünüyordu. Anlıyorum. 10 yıllık polislik kariyerinizde Teğmen, kaç kez tam güç kullanmaya başvurdunuz? Öldürmek için yani. İyi, mide bulantısını aldırmadı. 3 kez. 3. Fitzhugh, kelimenin havada asılı kalmasına ve jüri üyelerinin tanık sandalyesinde oturan kadını incelemesine izin verdi. 3 kişiyi öldürmüş olan bir kadını. Bu oldukça yüksek bir oran, değil mi? Sizce yüzdeler bir şiddet eğilimine işaret etmiyor mu? Savcı öfkeyle ayağa fırladı ve bu duruşmada tanığın yargılanmadığını sert bir dille hatırlatarak itiraz etti. Ama elbette ki yargılanıyor diye düşündü Eve. Polisler daima yargılanır. Bay Salvatore silahlıydı diye başladı Eve, sakin bir ses tonuyla. 3 kişiyi işkenceyle öldürdüğüne dair kanıtlarım ve tutuklama emrim vardı. Bu kişiler canlı canlı yakılmadan önce gözleri oyulmuş ve dilleri kesilmişti. Bunu yapan kişi de şu anda bu salonda yargılanan Bay Salvatore'ydi. Kafama bir satır fırlatarak ve hedefimi ıskalamama neden olarak işbirliği yapmayı açıkça reddetti. Sonra üzerime saldırdı ve beni yere devirdi. Sanırım kaltak polis kalbini yerinden ellerimle sökeceğim gibi tehditler savuruyordu. O sırada dövüşmeye başladık. Dövüş sırasında çenesini kırdım. Dişlerinden birkaçını etrafa saçtım ve meşaleyi bana doğru savurduğunda lanet olasıca kolunu kırdım. Peki bundan zevk aldınız mı Teğmen? Eve doğruca Fitzhugh'un gözlerine baktı. Hayır bayım, zevk filan almadım. Sadece ölmediğim için memnundum. Pislik diye mırıldandı Eve arabasına binerken. Salvatore'yi kurtaramayacak. Peabody arkasına yaslandı ve içerideki fırın sıcaklığını düşürmek için klimanın düğmelerini kurcaladı. Deliller apaçık ortada. Üstelik sizi korkutmasına da izin vermediniz. Verdim. Eve bir eliyle saçlarını sıvazladıktan sonra aracı kalabalık öğle üzeri trafiğine soktu. Sokaklar dişlerini sıkmasına neden olacak kadar kalabalıktı. Ama başlarının üzerinde de gökyüzü hava otobüsleriyle, turist minibüsleriyle ve özel araçlarla dolup taşıyordu. Canımızı dişimize takıp Salvatore gibi adamları sokaktan topluyoruz. Sonra da Fitzhugh gibi adamlar onları tekrar dışarı çıkararak servet kazanıyorlar. Bizimse açlıktan nefesimiz kokuyor. Omuz silkti. Bu bazen beni çileden çıkarıyor. Onları kim çıkarırsa çıkarsın, biz de inatla tutup tekrar içeri atarız. Eve hafifçe güldü ve yardımcısına baktı. Sen gerçek bir iyimsersin Peabody. Bunun ne kadar süreceğini merak ediyorum. Geri dönmeden önce biraz dolaşmak istiyorum dedi aniden yönlerini değiştirerek. O mahkeme salonunun havasını ciğerlerimden atmak istiyorum. Teğmen, bugün mahkemede bana ihtiyacınız yoktu. Neden beni de götürdünüz? Eğer o dedektif rozetini kovalayacaksan Peabody, arkasından neler geleceğini görmelisin. Konu sadece katiller, hırsızlar ve uyuşturucu bağımlıları değil, avukatlar da var. Sokakların tıka basa dolu olması ve arabayı park edecek tek bir yer bile olmaması Eve'i hiç şaşırtmadı. Aracı park yasağı olan bir yere çekti ve görevde lambasını yaktı. Arabadan inerken yakındaki dilencilerden birine sıcak bir gülümsemeyle baktı. Genç adam sırıttı, hevesle göz kırptı ve daha yardımsever sokaklara gitmek için uzaklaştı. Bu bölge dilencilerle, uyuşturucu satıcılarıyla ve lisanssız fahişelerle doludur, dedi Eve. Bu yüzden severim. Bir barın kapısını açıp içeri girdiklerinde ortamı saran ucuz içki ve berbat yemek kokusu hemen burun deliklerini doldurdu. Bir duvar boyunca sıralanmış olan odaların kapıları açıktı ve içlerinden seks kokusu yayılıyordu. Sağlık ve saygınlık kanunlarının kenarlarında kalmış bir yerdi. Sahnede holografik bir müzik grubu vardı ve ilgisiz müşteriler için cansız bir şekilde çalıyordu. Mavis Freestone arka taraflarda izole bir masada tek başına oturuyordu. Mor bir fıskiye gibi yükselen saçları ve küçük, arsız bedenini güya örten iki parça parıltılı gümüş rengi kumaşla daha uzaktan bile kim olduğunu belli ediyordu. Kalçalarının oturduğu yerde hareket etmesine ve dudaklarının şehvetli bir şekilde açılıp kapanmasına bakılırsa, Eve onun ilginç vokal çalışmalarından birinin provasını yaptığını kolayca söyleyebilirdi. Eve camlı bölmeye yaklaştı ve Mavis'in bakışlarının etrafta dolaştıktan sonra kendi üzerine dikilmesini bekledi. Mavis'in saçlarıyla aynı renk olan dudakları neşeli bir ifadeyle kıvrıldı. Hızla yerinden fırladı ve kapıyı iterek açtı. Kulakları sağır edecek kadar yüksek sesli gitarların gürültüsü onunla birlikte dışarı fırladı. Mavis kendini Eve'in kollarına attı ve bağırarak konuşmasına karşın Eve ne dediğini anlayamadı. Ne? Eve kahkahalar arasında kapıyı kapadı ve kulaklarında kalan uğultuyu atmak için başını sertçe iki yana salladı. Tanrı aşkına Mavis, neydi o öyle? Yeni numaram dinleyicileri kendilerinden geçirecek. Bundan eminim. Geri dönmüşsün. Mavis, Eve kaçılması imkansız iki öpücük verdi. Gelin oturalım, bir şeyler içelim. Bana her şeyi anlatmanı istiyorum. Hiçbir şeyi atlama. Hey Peabody. Hay lanet, o üniformanın içinde sıcaktan buharlaşmıyor musun? Eve kirli bir masaya çekti ve menüyü önüne çekti. Ne istersiniz? Benden. Çatlak burada haftada iki kez yaptığım programlar için bana oldukça iyi ödeme yapıyor. Seni kaçırdığı için çok üzülecek. Ah, görüştüğümüze ne kadar sevindim. Harika görünüyorsun, mutlu görünüyorsun. Sence de harika görünmüyor mu Peabody? Seksin işte böyle iyileştirici bir etkisi vardır, değil mi? Eve, arkadaşının bu konuya geleceğini başından beri bildiği için elinde olmadan güldü. Bu zararsız bir eğlenceydi ona göre. Sadece birer bardak soda Mavis. Görevdeyiz. Ah, sanki burada birisi sizi ele verecekmiş gibi. Hiç değilse şu üniformanın bir düğmesini aç Peabody. Sana bakarken burada ben terliyorum. Paris nasıldı? Ada nasıldı? Otel nasıldı? Seni gittiğiniz her yerde düzdü mü? Güzel, harika, ilginç ve evet yaptı. Leonardo nasıl? Mavis'in gözlerinde hülyalı bakışlar belirdi. Gülümsedi ve uzun, gümüş rengi ojeli tırnaklarından biriyle menünün üzerinde birkaç düğmeye bastı. Harika, birlikte yaşamak sandığımdan daha iyiymiş. Bu kostümü benim için o tasarladı. Eve, Mavis'in elma büyüklüğündeki göğüslerini zor kapatan gümüş rengi ince bantları dikkatle inceledi. Buna kostüm mü diyorsun? Şimdi yeni bir numaram var. Ah, sana anlatacağım o kadar çok şey var ki. Soda bardakları pistonlu tepsiyle masanın üzerinde yükselir yükselmez, Mavis hemen kaptı ve üçünün de önüne birer bardak koydu. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Şu müzik mühendisi çocuk var. Onunla çalışıyorum. Bir disk hazırlıyoruz Eve. Satabileceğimize inanıyoruz. Harika bir adam. Jess Barrow. Birkaç yıl kendi müziklerini yapmış. Belki onu duymuşsundur. Hayır. Eve, hayatının büyük bölümünü sokaklarda dolaşarak geçiren bir kadına göre, Mavis'in bazı konularda inanılmayacak kadar saf olduğunu biliyordu. Ona ne kadar para veriyorsun? Yok ya, öyle değil. Mavis'in yüzü asıldı ve dudakları büzüldü. Kayıt masraflarını elbette karşılamak zorundayım. İşler böyle yürüyor. Eğer başarılı olursak ilk 3 yıl boyunca %60'ını o alacak. Ondan sonra tekrar pazarlık yapacağız. Ben onun adını duymuştum, dedi Peabody araya girerek. Sonra yaka düğmesini açarak Mavis'le dostluğunu ifade etti. Birkaç yıl önce birkaç önemli hit parça yapmıştı ve Cassandra ile birlikteydi. Eve'in bir kaşı kalkınca Peabody açıklama yapma ihtiyacı duydu. Şu şarkıcı, bilirsiniz. Senin müzik aşığı olduğunu bilmiyordum Peabody. Beni şaşırtmaktan asla vazgeçmiyorsun. Müzik dinlemeyi severim dedi Peabody. Bir yandan sodasını yudumlamak için bardağı ağzına götürürken. Herkes kadar. Cassandra ile işleri iyi gitmedi dedi Mavis neşeyle. Jazz yeni bir vokalist arıyordu. O da ben oldum. Eve adamın başka kimi arıyor olabileceğini merak etti. Peki Leonardo bu konuda ne düşünüyor? Bunun önemli bir fırsat olduğunu söylüyor. Eve stüdyoya gelmeli ve bizi iş başında görmelisin. Jazz gerçekten bir dahi. Eve onları gerçekten de iş başında görmek istiyordu. Sevdiği insanların listesi fazla uzun değildi ve Mavis de o listenin içindeydi. Ama Peabody ile birlikte arabaya dönüp polis merkezine doğru yola çıkana kadar bekledi. Jazz Barrow'u araştır Peabody. Peabody hiçbir şaşkınlık tepkisi vermeden tarama cihazını açtı ve ismi girdi. Mavis bundan hoşlanmayacak. Bilmesi gerekmiyor değil mi? Eve dondurulmuş meyve tatlısı satan bir arabanın yanından kıvrıldı ve otomatik delme makinelerinin yine sokakları parçaladığı 10. caddeye saptı. Blooming Days'deki alışveriş indirimini haber veren bir reklam panosu uçarak başlarının üzerinden geçiyordu. Erkek, kadın ve unisex reyonlarında kışlık paltolar mevsim öncesi satışlarda %20'lik indirimle veriliyordu. Fena bir indirim sayılmazdı. Üzerinde mantosuyla 3 küçük kıza yaklaşan adamı o anda fark etti ve derin bir iç çekti. Lanet olsun, bu Clevis. Clevis mi? Burası onun bölgesi dedi Eve, arabayı bir yükleme alanına çekerken. Üniformalı bir polis memuruyken bunu çok yapardım. Herif yıllardır buralarda. Hadi gel Peabody, küçük çocukları kurtaralım. Eve arabadan indi ve beyzbol hakkında tartışan iki adamın yanından geçti. Kokularına bakılırsa uzun süredir bu sıcakta tartışıyor olmalıydılar. Eve bir kez bağırdı ama delgi makineleri sesini bastırdı. Eve adımlarını hızlandırdı ve hiçbir şeyden haberi olmayan pembe yanaklı küçük kızlara ulaşamadan önce Clevis'i yakaladı. ''Hey, selam Clevis.'' Adam güneş gözlüklerinin solgun renkli camlarının arkasından gözlerini kırpıştırdı. Kirli sarı kıvırcık saçları bir çocuk kadar masum ifadeli yüzünü çevreliyordu. Kabaca bir tahminle 80 yaşlarında olmalıydı. ''Dallas, hey Dallas, seni asırlardır görmemiştim.'' Peabody'yi baştan aşağı süzerken iri beyaz dişlerini parıldatarak gülümsedi. ''Bu kim?'' ''Peabody, bu Clevis. Clevis, şu küçük kızları rahatsız etmeyeceksin değil mi?'' ''Hayır, lanet olsun, onları rahatsız etmeyecektim.'' Gözleri neşeyle parladı. ''Sadece onlara gösterecektim, o kadar. Bunu yapmak isteyeceğini sanmam Clevis. Bu sıcakta içeri girmen gerek, yoksa başına güneş geçecek.'' ''Sıcağı seviyorum.'' Clevis kıkırdadı. ''İşte gidiyorlar.'' dedi iç çekerek, kahkahalar arasında koşarak uzaklaşan üç kızın arkasından bakarak. ''Galiba bugün onlara gösteremeyeceğim. O zaman size göstereyim.'' ''Clevis, yapma.'' Ama Eve geç kalmıştı. Clevis mantosunun önünü açtı. Kırış kırış penisinin etrafına büyük bir özenle sarılmış mavi ipek kurdele dışında tamamen çıplaktı. ''Çok güzel Clevis, çok güzel bir renk seçmişsin. Gözlerine uymuş.'' Bir elini yaşlı adamın omzuna koydu. ''Hadi birlikte bir gezintiye çıkalım, ne dersin?'' ''Taslamam. Mavi sever misin Peabody?'' Peabody arabanın arka kapısını açarken saygılı bir tavırla başıyla onayladı ve adamın binmesine yardım etti. ''Mavi en sevdiğim renktir.'' Arabanın kapısını kapattığında Eve'in gülen gözleriyle karşılaştı. ''Aramıza tekrar hoş geldiniz Seymen.'' ''Geri dönmek güzel Peabody. Her şeye karşın güzel.'' Eve dönmek de güzeldi. Eve bir kaleye benzeyen malikanenin yüksek demir kapılarından geçerek içeri girdi. İyi bakımlı çimenliklerin, seçkin görünümlü taş ve camlardan oluşan binaya doğru yükselen ağaçların arasından geçerken, burada yaşıyor olmak artık onu eskisi kadar şaşırtmıyordu. Yaşadığı ve çalıştığı yerler arasındaki zıtlıklar da o kadar sarsıcı gelmiyordu. Burası sakindi, şehrin kalabalığında sadece çok zenginlerin satın alabileceği bir sükunetti bu. Kuş seslerini duyabiliyor, gökyüzünü görebiliyor, yeni kesilmiş çimenlerin kokusunu alabiliyordu. Sadece birkaç dakika arkasındaysa New York'un kirli ve gürültülü kalabalığını bırakmıştı. Burası bir tapınak gibiydi, Rourke için olduğu kadar kendisi içinde. İki kayıp ruh. Bir defasında Rourke böyle demişti. Birbirlerini bulduklarına göre hala kayıp olup olmadıklarını merak ediyordu. Arabasının Boyası kazınmış, orası burası ezilmiş tatsız görüntüsüyle Rourke'un sevimsiz kahyası Somerset'i rahatsız edeceğini bildiğinden evin ön kapısına park etti. Aslında otomatik sürücüyü çalıştırmak, arabayı evin arkasında kendisi için ayrılan park yerine göndermek hiç de zor değildi. Ama Somerset'i kızdırmaktan hoşlanıyordu. Kapıyı açıp içeri girdiğinde adamı büyük antrede yüzünde küçümseyen bir ifadeyle dikilirken buldu. Teğmen, aracınız hiç de güzel görünmüyor. Hey, ahbap, o devlet malı. İyi, kendisine sıcak bir karşılama sunmak için gelen tuhaf gözlü şişman kediyi kucağına aldı. Eğer orada kalmasını istemiyorsan kendin kaldır. Koridorun diğer ucundan yankılanan kahkahayı duyunca bir kaşını kaldırarak Somerset'e baktı. Misafir mi var? Öyle hanımefendi. Somerset, küçümseyen bakışlarını Eve'in solgun gömleğinin ve ütüsüz pantolonunun üzerinde dolaştırdı. Sonra hala yan tarafında asılı olan silah kayışına bir bakış attı. Konuklarınızla karşılaşmadan önce banyo yapmanızı ve üzerinizi değiştirmenizi öneririm. Ben de sana defolup gitmeni öneririm, dedi Eve neşeyle. Sonra Somerset'le birlikte koridorda yürümeye başladı. Rourke'un evrenin uzanabildiği her yerinden topladığı hazinelerle dolu ana salonda küçük bir parti veriliyordu. Gümüş tepsilerde lezzetli görünüşlü kanepeler, parıltılı kristal kadehlerde altın rengi şaraplar sunulmuştu. Rourke, günlük kıyafet olarak adlandıracağı takım elbisesinin içinde yine bir kara melek gibi görünüyordu. Yakası açık siyah bir ipek gömlek, mükemmel ütülü siyah pantolon ve gümüş tokası parıldayan siyah kalın kemeriyle gerçekten de olduğu gibi görünüyordu. Zengin, görkemli ve tehlikeli. Geniş salonda onunla birlikte sadece bir çift vardı. Rourke ne kadar koyu görünüyorsa adam da o kadar açık görünüyordu. Uzun, altın sarısı saçları rahat görünümlü mavi ceketinin omuzlarına dökülüyordu. Biraz fazla ince gibi görünen dudakları ve köşeli hatlarıyla yakışıklı bir yüzü vardı. Ama koyu kahverengi gözleri dikkatleri diğer ayrıntılardan uzaklaştırıyordu. Kadın da baş döndürücüydü. Kaliteli şarabı andıran kızıl saçları tepesinde toplanmış, bukleleri kışkırtıcı bir şekilde boynundan aşağı salınmıştı. Kedi gibi gözleri zümrüt yeşiliydi ve kaşları ise mürekkeple çizilmiş gibi simsiyahtı. Çıkık elmacık kemiklerini vurgulayan kaymak taşı gibi bir cildi ve iştah uyandırıcı dolgun dudakları vardı. Vücudu da yüzünden geri kalmıyordu. Parıltılı bir zümrüt sütunu omuzlarını açıkta bırakıyor, dikkat çekecek kadar biçimli göğüslerinin arasından geçerek beline kadar iniyordu. Rourke, kadın yine o şuh kahkahasını attı ve bir elini Rourke'un yelesine daldırarak dudaklarına yumuşak bir öpücük kondurdu. Seni gerçekten de çok kötü kaçırdım. Eve, yan tarafında duran silahı ve en düşük ayarında bile bu baş döndürücü kızılı nasıl ortalıkta fırıl fırıl döndürebileceğini düşündü. Sadece bir düşünce diye kendi kendini yatıştırdı ve et yığınlarını sıkıp bir kaburgasını kırmadan önce Galahad'ı yere bıraktı. Ama özlediğini sanmıyorum dedi Eve doğal bir tavırla içeri girerken. Rourke lanet olasıca herif döndü ve Eve'in yüzüne sırıtarak baktı. Yüzündeki o keyifli sırıtışı silmem uzun sürmeyecek ahbap diye düşündü Eve. Hiç uzun sürmeyecek. Eve geldiğini duymamıştık. Ben de öyle düşündüm. Tepside duran tarifi imkansız kanepelerden birini alıp ağzına tıktı. Konuklarımızla daha önce tanıştığını sanmıyorum. Rena Oat, William Schaeffer. Bu bayanda karım Eve Dallas. Hareketlerine dikkat et Ree. Evin hanımı silahlı. William gülerek yerinden kalktı ve meraya çıkan doğru bir at gibi zarif ama hevesli bir şekilde dönerek elini Eve doğru uzattı. Seninle tanışmak benim için bir zevk Eve. Gerçekten çok memnun oldum. Ree ve ben düğününüze katılamadığımız için çok üzüldük. Gerçekten yıkıldık. Rena yeşil gözleri parlayarak Eve gülümsedi. William ve ben Rourke'a diz çöktüren kadınla yüz yüze gelmek için sabırsızlanıyorduk. O hala ayakta. Eve kendisine bir kadeh şarap uzatan Rourke'a bir bakış attı. Şimdilik. Ree ve William, Tarus 3'teki laboratuvarda benim için bazı projeler üzerinde çalışıyorlar. Gerçekten hak ettikleri bazı RR'leri almak için gezegene döndüler. Ah, demek öyle. Sanki umurumdaymış gibi. Özellikle devam eden projeler büyük bir zevk oldu dedi William. Bir ya da en fazla 2 yıl içinde Rourke Industries eğlence ve zevk dünyasında devrim yaratacak yeni bir teknolojiyi tanıtacak. Eğlence ve zevk, Eve hafifçe gülümsedi. Bu gerçekten de baş döndürücü. Aslında öyle olması gerekiyor. Rena şarabını yudumlarken Eve'i baştan aşağı süzdü. Çekici, sinirli, yetkin ve sert. Beraberinde gelen bazı tıbbi yenilikler de var. Bu Rey'nin işi. William gözlerinde samimi bir şefkatle kadehini Rena'ya doğru kaldırdı. O bir tıp uzmanı, bense eğlence çocuğuyum. Uzun bir günden sonra eminim Eve bizim işle ilgili sohbetlerimizi dinlemek istemiyordur. Bilimciler dedi Rena özür dileyen bir tavırla gülümseyerek. Hepimiz çok can sıkıcıyızdır. Daha Olympus'tan yeni döndünüz. Rena şehvetli vücudunu kıpırdatırken ipek hışırtıları Eve'in kulaklarına kadar ulaştı. William ve ben oradaki zevk ve tıp merkezlerini tasarlayan ekibin bir parçasıydık. Gezmek için fırsat bulabildiniz mi? Kısaca, Eve kaba davrandığını ve kendini kontrol etmesi gerektiğini düşündü. Eve geldiğinde seçkin konuklarla ve kocasına ağzı sulanarak bakan, muhteşem güzellikte kadınlarla karşılaşmaya alışması gerekecekti. Daha inşaat aşamasında olmasına karşın son derece etkileyici. Personel geldiğinde tıp merkezi daha da etkileyici olacak. Ana oteldeki hologram odası senin eserin miydi diye sordu William'a dönerek. Suçluyum dedi William gülümseyerek. Oyun oynamayı seviyorum. Ya sen? Eve onu iş olarak görüyor. Bu arada biz oradayken bir olay oldu dedi Rourke araya girerek. Bir intihar vakası. Ototronik teknisyenlerinden biri. Matthias mıydı? William'ın kaşları hayretle kalktı. Matthias mı? Şu kızıl saçlı, çilli genç çocuk mu? Evet. Ulu tanrım. William ürperdi ve içkisinden iri bir yudum aldı. İntihar mı? Kaza olmadığından emin misiniz? Hatırladığım kadarıyla büyük fikirleri olan hevesli bir gençti. Kendi canına kıyacak birine benzemiyordu. Ama öyle yaptı dedi Eve. Kendini astı. Çok korkunç. Rena sararmış bir yüzle kanepelerden birinin koltuğuna oturdu. Onu tanıyor muydun William? Sanmam. Biz oradayken kulüplerden birinde görmüş olabilirsin. Ama onun insan arasına karışmaktan pek hoşlanmadığını hatırlıyorum. Yine de çok üzüldüm dedi Rena. Üstelik balayınızda böyle bir trajediyle karşılaşmış olmanız da çok acı. Neyse artık üzerinde düşünmeyelim. Galahad kanepenin üzerine atladı ve başını Rena'nın zarif elinin altına soktu. Kaçırdığımız düğünle ilgili haberleri duymayı tercih ederim. Yemeğe kalın. Rourke, Eve'in kolunu özür dileyen bir tavırla sıktı. Gözlerinizden yaş gelene kadar güleceğinizden emin olabilirsiniz. Keşke kalabilseydik. William, kedinin başını okşayan Rena'nın omuzunu şefkatle sıktı. Tiyatroya gitmemiz gerekiyor. Geciktik bile. Haklısın, her zamanki gibi. Rena belirgin bir pişmanlıkla kalktı. Umarım bizi bir daha davet edersiniz. Önümüzdeki 1-2 ay gezegende olacağız. Ve seni yakından tanımayı gerçekten çok istiyorum Eve. Rourke ve benim dostluğumuz çok gerilere uzanır. Ne zaman isterseniz dedi Rourke. Yarın tam bir rapor için ikinizi de ofisimde görmek istiyorum. Elbette. Rena kadehini bir kenara bıraktı. Belki yakında kadın kadına bir öğle yemeği yiyebiliriz Eve. Gözleri neşeyle ve şakacı bir tavırla parlayınca Eve kendini aptal gibi hissetti. Rourke hakkında biraz dedikodu yaparız. Davet öfkelenmeyi kaldırmayacak kadar dostçaydı. Eve gülümsediğini fark etti. Bu ilginç olur. Rourke'la birlikte çifti kapıya kadar geçirdiler ve el sallayarak uğurladılar. Sonra Rourke'a döndü. Senin hakkında ne kadar dedikodu yapabiliriz sence? Çok uzun zaman önceydi dedi Rourke. Sıcak ve gecikmiş bir karşılama öpücüğü için karısının beline sarılıp kendine çekti. Yıllar, asırlar önce. O vücudu muhtemelen satın almıştır. Ama mükemmel bir yatırım olduğunu kabul etmek zorundayım. Eve asık suratla başını kaldırdı ve Rourke'un gözlerine baktı. Henüz yatağından geçmemiş olan güzel bir kadın var mı? Rourke başını yana eğdi ve düşünceli bir tavırla gözlerini kıstı. Hayır. Eve tokat atacakmış gibi kolunu açtığında Rourke kahkahalara boğuldu. Buna niyetin yok, yoksa hemen vururdun. Ama Eve'in yumruğu karnında patlayınca Rourke homurdandı. Hala ünümü zirvesindeyken bırakmalıydım. Bu sana ders olsun aşk çocuğu. Ama Eve, kocasının onu kucağına almasına ve omuzuna atmasına izin verdi. Aç mısın diye sordu Rourke. Açlıktan ölüyorum. Ben de. Rourke merdivene yöneldi. Yatakta yiyelim. 4. ayrımın sonu. Sayfa 60. Devamı 5. ayrımda.